Ayrım 17.
Sayfa 131. K. Mısıroğlu hiçbir belge ve yanıt göstermeden diyor ki, Mustafa Kemal Tümeni'nin 57. alayından 200 kişiyi saat 5.30'da Conuk Bayırı, yani Conk Bayırı, istikametine sevk ederek ilerlemekte olan düşmana karşı süngü hücumu yaptırdı. Fakat hiçbir netice alamadı. 57. alayın mütebaki, yani kalan kısmını süngü hücumuna kaldıran ve bunun da erimesinden sonra emrindeki iki Arap alayı ile aynı taarruzları tekrarlayan Mustafa Kemal yine hiçbir netice elde edemedi. Lozan, 1. cilt, sayfa 158. Dipnot. Savaştan önce Mustafa Kemal Tümeni'ndeki iki Türk alayıyla değiştirilen bu yeni alayların 72. ve 77. alaylar yerine ilk alaylarının geri verilmesini istemiş ama kabul edilmemiştir. Altay, 10 yıl savaş, sayfa 82. Fahrettin Altay diyor ki, Arıburnu'nda savaş devam ederken 72. Arap alayının çadırlı ordugahında alaydan kaçan birçok Arap erinin çadırlarda saklandıklarını ve nargile içmekte olduklarını gördük. Bunları toplayarak cepheye gönderdik. Sayfa 95. 27. Alay Komutanı Ş. Aker de 77. Arap Alayı erlerinin nasıl kaçıp fundalıklara gizlendiklerini, Türk askerlerine arkadan ateş ettiklerini, savaş hattına sessizce yaklaşmaları gerekirken hücum çığlıkları atarak düşmanı uyardıklarını uzun uzun açıklıyor. Sayfa 69-71. Ve diyor ki, biz o güne kadar bu alayın erlerini Türk sanıyorduk ve bu sebepten dolayı Mustafa Kemal Bey'in solumuza sevk ettiği bu alayın yapacağı bir taarruzla esasen sarsılmış ve gerilere atılmış olan Anzakları deniz kenarına dökmek ümidini bize vermişti. Arıburnu mıntıkası da daha 7 aydan fazla bir müddetle kan dökülmesine belki yegane sebep bu alay erlerinin Arap olması oldu. Sayfa 71. Mustafa Kemal'in Arap alaylarını nasıl ve ne zaman ve nerelerde savaşa soktuğunu görmüştük. Mısıroğlu'nun bu yanlışlarının kaynağı yine Armstrong'un kitabı. Peyami Safa, Bozkurt, sayfa 51. Ayrıntıların tümü yanlış, sonuçta doğru değil. Sadece bir soru sorup geçeceğim. Conk Bayırı'na kadar ilerlemiş olan Anzaklar Conk Bayırı'ndan ta kıyıya kadar neden çekildiler acaba? İzinleri o kadar da akşam olunca kendiliklerinden mi deniz kıyısına geri döndüler? Mısıroğlu işin bu yanını aydınlatmaktan dikkatle kaçınarak şu askeri eleştiride bulunuyor. Burada dikkat edilecek husus şudur ki Mustafa Kemal elindeki kuvvetleri kolayca yutulabilecek küçük küçük lokmalar haline getirmek suretiyle düşman üzerine sevk etmektedir. Normal bir asker mantığı ile bu hareket tarzını izah etmeye imkan yoktur. İlk hücumda netice alınamayınca ikincide daha büyük kuvvetler sevki gerekmez miydi? Lozan 1. cilt sayfa 158. Mustafa Kemal elindeki kuvveti küçük lokmalar halinde düşmanın üzerine sevk etmemiştir. Armstrong bile böyle bir iddiada bulunmuyor. Kahraman K. Mısıroğlu Allah'tan da kuldan da korkmadan uyduruyor. Sonra da bu uyduruk bilgilere dayanarak normal asker mantığı adına değerlendirme yapıyor. Zırvalamak zorunda olmadığı halde Mısıroğlu niye böyle yapıyor anlamıyorum. Ansiklopedi yazarları önce 1915'te Çanakkale'de Türk adlı kitaptaki özetten şu paragrafı aktarıyorlar. Mustafa Kemal bir yandan da emir subayı ile gönderdiği emirle bu sarp arazide yürüyüş derinliği uzamış olan 57. alayın kol başındaki taburunu Conk Bayırı'na yetiştirdi. Buraya kadar pervasızca yaklaşmış olan düşman önce olduğu yerde durduruldu. Sonra da bu taburun arkasından batarya ile yetişen tekmil 57. alayın Conk Bayırı'ndan ve 27. alayın soldan Kemal yeri üzerinden yaptıkları süngü hücumuyla Anzaklar yüz geri ettirildi ve sahil yakınlarına kadar sürülüp atıldılar. Bu muharebelerde 19. Tümenin 57. ve 59. Tümenin 27. alayları vaktinde harekat sahasına yetişmeleri ve düşmana kahramanca saldırışları ile öne çıktılar ve altın, gümüş, imtiyaz madalyaları ile taltif edildiler. Bizim ansiklopedistler bu alıntının hemen arkasından aynı hadisenin yorumunu yapan Kadir Mısıroğlu ise Lozan isimli eserinde şöyle diyor diye yazarak Vahdettincilerin askeri otoritesini yukarıda aktardığım eleştirisine yer veriyorlar. Sonra da özetle şöyle diyorlar. Anzak Tugaylarının Conk Bayırı'nda durdurulduğu doğrudur. Bu durduruşta en mühim pay 9. Tümen'e bağlı 27. alay ile Mustafa Kemal Bey'in 19. Tümen'ine bağlı 57. alayındır. Sonunda Mustafa Kemal'in bir hizmetini olsun kabul etmişler diye hemen umuda kapılmayın. İşte devamı geliyor. Fakat burada Mısıroğlu'nu doğrulayan bir nokta var. Bahsi geçen kahramanlığı gösteren ve Mustafa Kemal Bey'e bağlı bulunan 57. alay, kumandanları başta olmak üzere o gün kamilen yani bütünüyle şehit olmuşlardır. Zaten ordunun ihtiyatı olan 19. Tümen'in elindeki tek sağlam alay, bu kamilen şehit olan 57. alayıydı. Artık bu neticenin düşmanın üstün kuvvetinden mi yoksa Mısıroğlu'nun iddia ettiği gibi kumanda hatasından mı kaynaklandığı henüz net bir şekilde ortaya konamamıştır. Müttefik kuvvetlerin ikinci derece önem taşıyan Anzak birliklerini bir alayı şehit etme pahasına durdurmanın pek de o kadar mübalağa edilecek bir kahramanlık olmadığı görülebilir. Ki o cephede bir de 9. tümene bağlı 27. alay çarpışmıştır. Yani bütün mesuliyet şeref demeye dilleri varmıyor, 19. tümende değildir. 1. cilt sayfa 106. Hangi yanlışı düzeltmeli? 1. Acaba Anzaklar neden ikinci derece önem taşıyorlar? O gün Arıburnu'na çıkanlar bütünüyle Anzaklardır ve Çanakkale savaşları boyunca da en iyi onlar savaşmıştır. 2. 25 Nisan'daki muharebe de Anzakları sadece Jonk Bayırı'nda durdurmaktan ibaret değildir. Anzaklar kıyı başına kadar sürülmemişler miydi? Bundan hiç söz yok. İş Mustafa Kemal'in başarısına dayanınca bizimkiler dut yemiş bülbüle dönüyor ya da ileride göreceğiz yalana başvuruyorlar. Hiç olmazsa o günkü sonucun alınması için şehit olanlara saygı gösterseler. 3. Komutanıyla birlikte bütün 57. alayın o gün şehit olduğu iddiası da doğru değil. Bu iddianın iki kaynağı var. İlki Ruşen Eşref'in Mustafa Kemal ile Mülakat adlı eserindeki bir cümle. Mustafa Kemal o mülakatta diyor ki, 57. alay meşhur bir alaydır. Bu çünkü hepsi şehit olmuştur. Sayfa 20. İkincisi ise Hebay Ürün şu notu, Atatürk çok üstün kuvvetlere saldıran ve savaş gemilerinin ateşini de yiyerek hemen kamilen, neredeyse bütünüyle yok olan 57. tümenin şehit komutanı Hüseyin Avni Bey'i daima sevgiyle anardı. Türk İnkılabı Tarihi 3. Cilt 2. Kısım Sayfa 295. Ama Mustafa Kemal ve H. Bayur alay komutanının o gün şehit olduğunu söylemedikleri gibi, alayın o gün kamilen şehit olduğunu da söylemiyorlar. Savaş süresince oluşmuş bir durumu belirtiyorlar. Çünkü 57. alayın komutanı H. Avni Bey, 12 Mayıs'ta yarbaylığa terfi edecek, 3 ay sonra 13 Ağustos Cuma günü şehit olacaktır. Dipnot, İyi Görgülü, 10 Yıllık Harbin Kadrosu, Sayfa 89. 25 Nisan günü hiçbir tabur komutanı da şehit olmamıştır. Dipnot, 10 Yıllık Kadrosu, 83, 85, 86, 87, 88. sayfalardaki komutanlar çizelgeleri. Alay sancağına madalya takılması töreni tam bir yıl sonra 25 Nisan 1916'da yapılacaktır. 57. Piyade Alayı Tarihçesi sayfa 32. Öteki bütün alaylar gibi elbette 57. alay da 25 Nisan'da ağır kayıp vermiştir. Ama kamilen yok olmadı şundan anlaşılır ki 57. alay 6 Mayıs'a kadar tek takviye almadan bütün taarruzlara katılacaktır. Çanakkale Cephesi 2. Kitap sayfa 168. Dipnot. A. Murhet'te aynı dikkatsizlikle 57. alayın hemen bütünüyle yok olduğunu sonra da kaynak göstermeden Mustafa Kemal kuvvetlerinin o günkü kaybının 2000 kişi olduğunu yazıyor. Sayfa 180-201. O gün savaşan yalnız 57. alay olmadığı gibi 57. alayın tarihçesine göre alay savaşa 49 subay ve 3638 erle girmiştir. Sayfa 19. Kayıp 2000 kişi ise 57. alayın hemen bütünüyle yok olduğu iddiası da havada kalıyor. Buna karşılık Esat Paşa 19. tümenin 25-27 Nisan günlerine ilişkin kaybının 1000'e yakın yaralı olduğunu söylüyorsa da sayfa 62, onun verdiği sayı da o kıyamet günleri içinde yapılmış kaba taslak bir tahminden öteye geçmiyor. Çünkü savaşın şiddetini yansıtmıyor. 1918 yılında Suriye cephesinde esir düşen 57. alayın harp ceridesi yani birliğin resmi güncesi bulunamadığı için alayın tarihçesinde kayıplarla ilgili açık ve tutarlı bilgi yok. Kısacası bu konuda ne söylenip yazılsa spekülasyon olur. Yanlış yanlışı doğurur, ünlü Lord Kinross'la aynı yanlışı sürdürüyor. Atatürk sayfa 130. 4. 27. alaya gelince komutanı Şefik Aker'in ifadesiyle 26 Nisan günü saat 11.30'dan itibaren Mustafa Kemal'in emir ve kumandasına girmiş, bu andan itibaren 19. tümenin bir alayı olarak çalışmıştır. Şefik Aker sayfa 60 ve dipnot. İşte böyle. Dipnot. 17 Mayıs'ta Kuzey Grup Komutanlığı kurulur ve bu kesimdeki bütün birlikler Esat Paşa'ya bağlanır. Böylece Mustafa Kemal'in Arıburnu Kuvvetleri Komutanlığı sona erer. Artık sadece 19. Tümen Komutanıdır. GRYT Ansiklopedisi bu olaydan şöyle söz ediyor. Bu hadiseyi nakleden Y.H. Bayur, Seddül Bahir bölgesinden mesul, sorumlu Güney Cephesi Kumandanı'nın Vehip Paşa olduğunu, Esat Paşa'nın da sırf Vehip Paşa'nın ağabeyisi olduğu için 17 Mayıs'tan itibaren Arıburnu Grubu Kumandanlığı'nı üstlendiğini yazıyor ki, gerçeklere dayanmayan bir iddiadır. 1. Cilt sayfa 110. Bir de YH Bayır'ın ne yazdığına bakalım. 17 Mayıs'a kadar orada Arıburnu'nda komuta Mustafa Kemal Bey'deydi. Bugünden sonra o yine 19. Tümen Komutanı kalır ve Arıburnu grubunun komutası 3. Kolordu Komutanı Esat Paşa'ya geçer. O Vehip Paşa'nın ağabeysidir. 3. cilt 2. kısım sayfa 336'daki dipnot. 1. Görüldüğü gibi H. Bayır Vehip Paşa'nın bu değişikliğin olduğu tarihte yani 17 Mayıs'ta Güney Cephesi komutanı olduğunu yazmıyor. Yazamazdı da. Çünkü Vehip Paşa daha Gelibolu'ya gelmemişti. 2. Esat Paşa'nın sırf Vehip Paşa'nın kardeşi olduğu için 17 Mayıs'tan itibaren Arıburnu komutanlığını üstlendiğini de yazmıyor. Sadece yeri geldiği için Vehip Paşa'nın ağabeysi olduğunu belirtiyor. Peki bu yakıştırmalar, uydurmalar ne? Cevap, Alaturka alternatif tarihçilik. Yalçın Küçük aynı görüşü genişleterek paylaşıyor. Gelibolu'nun savaş tarihini yazan yabancı araştırıcılar, Kemal'in israf derecesinde asker kullandığında birleşiyorlar diyor. Tarih üzerine tezler 5 sayfa 95. Ve Robert Rhodes James'in Gallipoli yani Gelibolu adlı eserinden aldığı bir cümleyi ileri sürüyor. Cümleyi yine yanlış çevirmiş. Orijinaldeki The Beginning of May, Mayıs ayı başı, Yalçın Küçük'ün çevirisiyle Mayıs ayı sonu olmuş. Tarih üzerine tezler 5 sayfa 69. Eğer Kemal'e kalsaydı Mayıs ayı sonuna kadar, doğrusu Mayıs ayı başına kadar, Anzak bölgesindeki hayatta kalan bir tek Türk askeri olmazdı. Yalçın Küçük cümleyi çevirirken Mayıs ayı sonuna kadar genişlettiği süreyi 95. sayfada iyice genişletip yaz ortasına kadar yayıyor. Yabancı araştırmacılar Kemal'e bırakılması halinde yaz ortasına kadar canlı bir Türk askerinin bile kalmayacağını açıkça yazabiliyorlar. Tarih üzerine tezler 5, sayfa 95. Dipnot. Açıkça yazabiliyorlar ne demek? Engel mi var efendim? Uydur uydur yaz. Yabancı araştırmacılar diyor ama böyle yazan ikinci bir araştırmacı bulamadım. Bu yakıştırmalara kısa bir ara verip şu Mr. James'in kitabı üzerinde biraz duralım. Mr. James zamanında açıklanmış ya da sonradan incelemeye açılmış bütün İngiliz belgelerini incelemiş, savaşa katılan askerlerin bir kısmının mektuplarını ve anı defterlerini derlemiş ve İngilizler açısından Çanakkale Savaşı'nı ayrıntılı bir biçimde yazmış. Müttefikler hakkında verdiği bilgiler doğru olsa gerek. İngilizlerin içinde bulundukları koşulları ve yaptıkları yanlışları öğrenmek isteyenler için zengin malzemeyle dolu önemli bir kaynak. Dipnot. Alan Moorhead'in İngilizlerle ilgili birçok bilgi ve değerlendirme yanlışını da düzeltmiş, eksiklerini tamamlamış. 31, 33, 48, 70, 72, 123, 125, 138, 143, 162 ve 175 no'lu dipnotlar. Biri de zahmet edip Moorhead'in, Armstrong'un ve R.R. James'in Türk cephesi hakkındaki yanlışlıklarını düzelse, şahane tembelliğimiz yüzünden yanlışlar ve yalanlar kök salıyor. Buna karşılık Türk tarafını amacı dışında olduğu için ancak gerektikçe anlatıyor. Bu yüzden hiçbir Türk'le ve Türk kuruluşu ile ilişki kurmamış, sayfa 13, sadece 1962'de Çanakkale'yi gezdiği sırada kendisine kolaylık gösteren Türk askeri makamlarına teşekkür ediyor. Bazı Türk kaynaklarından yararlandığı anlaşılıyor ama hiçbirinin künyesini vermiyor. Bir Türk tarihçisi ya da Türk resmi tarihi deyip geçiyor. Kim, hangisi belli değil. Türkiye ve Türkler ile ilgili bilgiler için daha çok Yüzbaşı Armstrong'un Mahut kitabına, İstanbul'daki ABD elçisi Morgenthau, Liman von Sanders ve bazı Alman subaylarının Prigge, Kannengiesser ve Mühlmann'ın anılarına dayanıyor. Bir iki yerde de Mustafa Kemal'in Arıburnu ve Anafartalarla ilgili rapor ve tarihçesinden çok kısa alıntılar yapmış. Çevirici Mustafa Kemal'den alıntıların pek doğru olarak çevrilmemiş olduğunu belirtmektedir. Sayfa 9 ve 57. dipnot. Dört yerde de 57. alayın 1. tabur komutanı olduğunu açıkladığı Zeki adındaki bir binbaşının notlarından parçalar veriyor. Sayfa 268, 375, 377, 378. Çanakkale ile ilgili bütün yayınları gözden geçirdim. Dipnot, 10 yıllık harbin kadrosu ile Çanakkale Cephesi adlı kitapların sonunda yayımlanmış Türkçe eserlerin tam listesi bulunuyor. Aralarında binbaşı Zeki adında bir not yazarına rastlamadım. Her neyse, Mr. James işte bu kaynaklardan elde ettiği bilgilerin bazısını aynen aktarmış. Bazısını ise oryantalist bir bakışla kendine göre işleyip süslemiş. Dipnot, Batılıların doğuya ve doğululara üstten bakışı hakkında yeni bir çalışma için Profesör Doktor Oya Batu Menteşe, L. Durrell'ın Kıbrıs'ın Acı Limonları, Türk Dili Dergisi sayı 525, Eylül 1995. Ayrıca Thierry Henç, Hayali Doğu. Şişirme, süsleme hastalığına Alan Moorhead'de de rastlıyoruz. Roman da olsa sorun yok ama tarih yazdıkları iddiasındalar. Türk taarruzlarını genellikle koordinasyonsuz, kaba, dağınık ve benzeri gibi eleştirici, küçümseyici sözlerin eşliğinde yansıtıyorlar. hangi belgelere, kaynaklara, uzmanlara dayanarak böyle yazdığını açıklamaya da gerek duymuyor. Türk askerinin de bu savaşın Türkler açısından taşıdığı anlamı da kavradığını söylemek hayli zor. Türk kayıplarına yol açtığı için Liman Paşa'yı eleştiren bir Türk askeri tarih yazarını nankörlükle suçluyor. Sayfa 109 ve hiçbir dayanak göstermeden şöyle bir sahne yazıyor. Türkler teslim olmaya pek istekliydiler ve zahmetle zirveye tırmanan iki bölük Yeni Zelandalıyı tezahürat ve alkışla karşıladılar. Sayfa 379. Dipnot. Kitabın askeri açıdan kısa bir eleştirisi F.Belen Türklerin Başarısı 20. Yüzyıl Tarihi 1. Cilt Sayfa 369-371. Yalçın Küçük'ün her satırına gözü kapalı inandığı kitap Türkler bakımından işte böyle bir şey. Dipnot. Liman Paşa Başkomutanlığı'na yazdığı bir raporda 9-6-1915 diyor ki, İngilizlerin her yazdığına inanmak gerekseydi şimdiye kadar ilerledikleri mesafe ile Gelibolu Yarımadası'nın tümünü ele geçirmiş olmaları gerekirdi. Çanakkale Cephesi 2. Kitap sayfa 93. Gelelim Saadet'e. Düşman sayıca ve ateşçe çok üstün. Liman Paşa'nın savunma planı yanlış. Bu üstünlük ve zaafın Arıburnu cephesinde de Seddülbahir cephesinde de ancak kan fedakarlığıyla dengelenip kapatılabildiğini Türk komutanlığına ve askeri tarihçilere dayanarak daha önce belirtmiştim. Müttefikler de çok azimli ve kararlı, onlar da ne pahasına olursa olsun sonuç almak istiyorlar. Bu amaçla da dar bir alana yüz binlerce asker yığıyorlar. Churchill diyor ki, Çanakkale'de 500 metre bir ilerleyiş sonuca hem de nasıl bir sonuca atılmış bir adımdır. H. Bayır, Türk İnkılabı Tarihi 3. Cilt, Kısım 2, Sayfa 328. Seddülbahir'deki birliklerin komutanı General Hunter Weston da, girişilen sefer başarılı olursa mükafatı çok büyük olacaktır. Bu uğurda hiçbir kayıp büyük sayılmaz diye yazıyor. Adı geçen eser sayfa 283. İki tarafın toplam genel kaybı bu yüzden 400 bini aşar. Savaş boyunca ne yalnız 57. alay eridi ne 76 bin er ve subay Mustafa Kemal'in emri altında şehit oldu. Sertlik Çanakkale Savaşı'nın genel özelliğidir. Bunu yalnız Mustafa Kemal'e özgü bir tutum gibi göstermek, Çanakkale Savaşı'nı hiç anlamamış olmak demektir. Bu arada K. Mısıroğlu'nun İngiliz yazarı H.C. Armstrong'dan yaptığı bir alıntıya da değinmek istiyorum. İddia ileri bir tarihteki olaya ilişkinse de konu yine asker israfı ile ilgili. Armstrong'un iddiası şu, yeni teşkil edilen 18. alay mevcudu bir hayli azalmış bulunan 19. tümen emrine verildi. Mustafa Kemal bu taze kuvvetle 28 Haziran'da yeni bir taarruz planladıysa da cephe kumandanını ikna edip gerekli müsaadeyi alamadı. Tam bu sırada 26 Haziran'da Enver Paşa başkomutan vekili sıfatıyla cepheyi teftişe geldi. Mustafa Kemal'in planladığı taarruzu öğrenince bunu saçma bularak engelledi. Lüzumsuz taarruzlarla emrindeki askerleri israf ettiğini söyledi. Mustafa Kemal Enver Paşa'nın hakaret dolu tenkitlerini içerleyerek istifa etti. Liman von Sanders'in Enver Paşa nezdindeki ısrarlı teşebbüsleri sonunda bu istifa durdurulduğu gibi istenen taarruz izni de verildi. Ne yazık ki bu taarruzdan da sonuç alınamayarak taze kuvvetlerden oluşan 18. alay da bütünüyle mahvoldu. Grey Wolf sayfa 74'ten aktaran Mısıroğlu. Lozan 1. Cilt sayfa 159. Bozkurt'un son çevirisinde sayfa 47-48. K. Mısıroğlu'nun hemen benimseyip aktardığı G.R.Y.T.A. ansiklopedisinin de baş tacı ettiği bu iddiaları değerlendirmeden önce Alan Moorhead'in bu dayanaksız iddia hakkındaki süslemelerini de görelim. Dipnot, K. Mısıroğlu'nun Armstrong'dan yaptığı bu alıntıyı G.R.Y.T.A. ansiklopedisi de aynen aktarmış ama sürekli Mısıroğlu'ndan yararlanıyor görünmemek için kaynak olarak Dagobert von Mikoş'un kitabının Fransızca çevirisinin 104. sayfasını göstermiş. 1. Cilt sayfa 119. Kitabın Fransızcasını Milli Kütüphane'de buldum. Fotokopisi önümde duruyor. 104. sayfada Çanakkale Savaşı ile ilgili tek bir hece bile yok. 1908 olayları ve Mahmut Şevket Paşa olayı anlatılıyor. Göz boyama değil de ne bu? İleride K. Mısıroğlu'nun yine de bu her derde deva 104. sayfaya bambaşka bir konuda gönderme yaptığını göreceğiz. Enver Paşa Haziran ayında İstanbul'dan gelerek savaş bölgesine yapmış olduğu periyodik ziyaretlerden birinde Mustafa Kemal'in Anzak cephesine düzenlediği bir saldırıyı iptal edince kıyametler koptu. Enver Paşa Kemal'in askerleri boş yere kırdığını söylüyordu. Mustafa Kemal hemen istifasını verdi. Liman ikisinin arasını güçlükle buldu ama saldırı tam bir felaketle sonuçlanınca suçlamalar yeniden başladı. Mustafa Kemal Enver Paşa'nın karışmasıyla planının bozulduğunu ifade ediyordu. Enver Paşa ise birliklere bir genelge göndererek böylesine beceriksiz kumanda altında bile kahramanca çarpışmış oldukları için takdirlerini bildiriyordu. Çanakkale Geçilmez sayfa 328-329. Dipnot. Armstrong'un verdiği bu asılsız bilgiyi hiç araştırmadan Lord Kinross da kullanmış ama hiç olmazsa A. Moorhead gibi şişirip süslememiş. Adı geçen eser sayfa 136. Doğrular. 1. 19. Tümen'in taarruzu 29-30 Haziran gecesi yapılmıştır. 2. Enver Paşa 26 Haziran'da değil 29 Haziran'da Gelibolu'ya gelmiştir. Dipnot, Enver Paşa'nın Gelibolu'ya geldiği tarihler 11 Mayıs, 29 Haziran, 28 Temmuz, 23 Ağustos, 24 Eylül, Çanakkale Cephesi 2. kitap sayfa 180, 3. kitap sayfa 176-263, 460-468. Beraberinde Hüseyin Cahit Yalçın ve Şehzade Ömer Faruk Efendi de vardır. Dipnot, Esat Paşa'nın anıları hayat mecmuası sayı 35, 1959. Hüseyin Cahit Yalçın'ın siyasal anıları sayfa 224. O gün öğleden sonra ordu komutanlığı ve kuzey grubu komutanlığı karargahlarıyla bazı birlikleri bu arada Mustafa Kemal'in karargahında ziyaret ederler. 2. kitap sayfa 177. Hüseyin Cahit Yalçın sayfa 223. Hüseyin Cahit Yalçın anılarında Mustafa Kemal'in kıyafeti ayran ikram ettiği Tümen bandosunun Carmen operetinden bir parça çaldığı gibi ayrıntılara kadar her şeyi anlatıyor. Ama hakaretamiz tenkitlerden, Mustafa Kemal'in istifasından, kıyametler koptuğundan tek kelime bile etmiyor. Sayfa 224. Dipnot. Mustafa Kemal ile Enver Paşa arasında sebebi ve içeriği bilinmeyen bir tartışma olmuştur. Ama o 1,5 ay daha önce, 11 Mayıs'tadır. Ayrıntı için Esat Paşa'nın anıları sayfa 83'teki dipnot ve Fahrettin Altay sayfa 94. Liman Paşa'nın Esat Paşa'nın anılarında da böyle bir olayın izi yok. 3. Düşman Arıburnu'nda yer yer ateş baskınlarına girişmektedir. 57. Alayın 1. Tabur Komutanlığı'ndan alınan habere göre bu tabur cephesi de taarruza kalkar. Mustafa Kemal de karşı taarruza karar verir. Zaten daha önce düşman cephesinin can alıcı bir noktası olan Yüksek Sırt'a taarruz için grup komutanı Esat Paşa'nın onayını almış, hatta Esat Paşa bu taarruz için 18. Alayı ve bir havan bataryasının tümen emrine vermiştir. Rapor sayfa 167-168. Alaylarına taarruz hazırlığı yaptırır ve durumu 29 Haziran saat 22'de grup komutanlığına bildirir. Rapor sayfa 162. Grup komutanlığından olumsuz bir emir gelmeyince saat 24'te taarruzu başlatır. Yani cephe grup komutanı Esat Paşa'nın taarruza izin vermediği iddiası doğru değildir. 4. Kuzey grubu karargahında bulunan Enver Paşa grup gözetleme yerinden taarruzu izler. Dipnot, 8 gün süren 3. Zığındere Muharebesi'ndeki Türk kaybı yalnız 16 bin kişidir. Çanakkale Cephesi 2. kitap sayfa 207. Esat Paşa'nın 14-7-1915 günlü ve 1675 sayılı yazısı Arıburnu Muharebeleri raporu sayfa 165. Yani Enver Paşa'nın taarruzu engellediği de bunun üzerine Mustafa Kemal'in istifa ettiği de doğru değildir. 5. Taarruz gün ağarırken sona erer. Bütün çabalara rağmen Yüksek Sırt geri alınamamıştır. Tümenin kaybı Mustafa Kemal'e göre 800 kişiden fazladır. Sayfa 164.